أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 765. حديث مطل الغني ظلم ومسألة الغني نار Varlıklı kimsenin borcunu vaktinde ödememesi zulüm, başkalarından bir şeyler isteyip durması, yani dilenmesi ise ateşe götüren bir davranıştır. Zulmün ve ateşe gitmenin tanımlarını alıyoruz hadis-i şeriften. Allah bir adama, başkalarından bir şey isteme konusunda ihtiyatsızlık lütfetmiş. Yani varlığı var, imkanı var, fırsatı var, çevresi var, parası var, malı var, mülkü var adamın. Hadisteki tabiriyle gani adam. İmkan vermiş Allah ona. Buna rağmen bu adam, hani borçlanmış ya birine, var da ödeyecek parası, imkanı, malı, mülkü, buna rağmen borcunu vaktinde ödemiyorsa, bu yaptığı bir zulümdür elbette. Çünkü imkanı varken kasten ödemiyor, bilerek ödemiyor, kulun hakkını yiyor demektir. Oysa önce borcunu ödeyecekti. Ama nedendir bilinmez, insanlarda galiba bir dünya ve dünyevilik hırsıdır alıp gitmiş, başkalarına borç alıp onunla para kazanmaya çalışanlar görüyorsunuz. Kendisinin parası da bir başka yerde gelir getirsin diye bekliyor. Böylelerini biliyorsunuz. Yani adam imkanını paraya çevirmiştir. Onu da bir gelir getirsin ihtimaliyle bir yerlere yatırmıştır. Sonra acil bir durum olmuş, kelepir bir mal denk gelmiş. Onu almak için paraya ihtiyacı olmuştur. Kendi parasını oradan çekip almaz. Çünkü kardan zarar etmek istemez adam. Ama ne yapsın? Birilerinden borç almaya çalışır. O aldığı borcunu ödemek için de zorlanır. Çünkü kendince yeni gelirler geleceği zamanlar vardır. O zamana göre bir ayar çekmiştir. Ama hesapları tutmamıştır. Bu sefer borçlular beklesin. Öteki para alınmaz ki. Adam aldığı parayı bir önceki aydakinin üstüne koyar, birbirine yapıştırıp iliştirdikten sonra ben sizi bozarsam Allah da beni bozsun dermiş. Yani mümkün değil, ona artık dokunmayacakmış. İşte böyle imkanı olduğu halde borcunu ödemeyen adamdan söz ediyor hadis. Bu adam zalimdir. Zulmediyor demektir. Demek ki Kur'an ve sünnetteki zulüm tariflerinden biri de budur. Hem adamın malı olacak, hem varlığı olacak, hem imkanı olacak, hem de borcunu vaktinde ödemeyecek. Bir de ikinci bir yanlışı var bu tür insanların. Hem de bu kadar imkanı olacak adamın, Allah'ın gani denilecek konumda imtihan ettiği birisi olacak. Eviyle, barkıyla, malıyla, mülküyle, dükkanı, tezgahıyla, parası, puluyla, yani birilerine müstani durumda, ihtiyatsız durumda Allah onu imtihan edecek. Onun olacak yani. Yemek yiyebilecek, yedirebilecek, giyinebilecek, giydirebilecek, insanlara ikram edebilecek, kendisi ikram alabilecek. Yani imkanlar içinde Allah onu böyle bir şartla, böyle bir ortamda imtihan edecek. Ama buna rağmen adam hala başkalarından bir şeyler isteyecek, dilenecek, zorlanacak, elini avucunu açacak. Ama bunu dönemine göre dilenme modeller olarak farklı farklı yapacak. Belki bir yerlerde ilan ederek ya da kendisini farklı reklam ederek ya da ayrı ayrı farklı farklı yollar icat ederek başkalarının malının kendi kasa ve kesesine girmesi için yollar icat edecek. İşte bu adam da bu yaptığı işten dolayı sonunda ateşle karşılaşacaktır. Yani cehenneme gidecektir. Allah korusun. Tekrar okuyorum. Matlul ganiyye zulmün ve mes'eletul ganiyye narun. Varlıklı kimsenin borcunu vaktinde ödememesi zulüm, Başkalarından bir şeyler isteyip durması, yani dilenmesi ise ateşe götüren bir davranıştır. 766 Mu'tarakül menaya ma beyne sittine ila seb'in 60 ile 70 yaş arası ölümlerin çoğaldığı anlardır. Allahu Ekber. Bu, aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği insan ömrüyle ilgili bilgilerin arasında bir bilgi. Mesela İmam Müslim'in bir araya getirip bize büyük bir hazine olarak sunduğu Sahih-i Müslim adındaki o hadis kitabına bakın. Hazreti Adem'den bu yana insanların hem bedenlerinin, cesetlerinin büyükten küçüğe doğru yol aldığını, hem de ömürlerinin uzundan kısaya doğru devam ettiğini haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hazreti Adem döneminde insanlar o hadisteki tabirle 60 arşındır. Şimdiki insanların arşın hesabıyla ne kadar olduğunu bir de siz düşünün. Ama eğer arşının 60 santim olması esasına göre hesaplarsanız 36 metre edecek. Ya da arşın hesabında farklı ölçüler, farklı kıstaslar kabul edenlere göre 12 metreden biraz daha fazladır Hazreti Adem'in bedeni. Cidde'de Hazreti Havva anamıza aittir diye rivayet edilen mezarın da 11 metre kadar olduğunu biliyoruz. İşte bir vakitler insanlar o kadar uzun ve büyük idiyken, daha sonra küçülen nesil, neslen be neslin bizim halimize gelmiş. O dönemde insanlar 900 yıl, 1000 yıl, 1000 yıldan daha fazla yıl yaşadıkları halde, işte ahir zamanda, yani en son peygamber döneminin ümmeti olarak bizim zamanımızda 60-70 yıl arası olacaktır insan ömrü denilir. Bu hadiste bunun beyanıdır. İşte 60 yaşında ya da 60 ile 70 yaş arasında ya da 70 civarında insanların öldüklerini görüyorsunuz. Bu ölümlerin çoğaldığı an demektir, fakat değilse insanlar her zaman ölürler, her yaşta ölürler. Gidin mezarlara bakın, ziyaret edin. Anlayabildiğim kadarıyla mezarlardaki insan çeşidi mezarların üstünde gezenlerden her zaman bir fazladır. Çünkü çocuk vardır orada, burada da vardır. Yaşayanlar içinde zengini, fakiri vardır. Ölenlerde de vardır elbette. Kadını erkeğinden, uzun boylusu kısa boylusuna düşünün. Hepsinin her iki tarafta da örneğini görürsünüz. Ama toprağın altını şereflendiren peygamber bedenleri vardır. İşte onlar toprağın üstünde yoktur. Bu anlamda bir fark vardır demek istedim. Yani 60-70 yaş arası ölümlerin çoğaldığı andır, ama 1 yaş, 5 yaş, 10 yaş ya da hangi yaş, işte her yaşta insanlar ölür, onu biliyoruz. Hatta bazen çok hasta ya da neredeyse öldü ölecek hasta olanlar için denilir ki bir ayağı çukurda adamın. Ciddi misiniz diyorum. Kimin bir ayağı çukurda değil? Her doğan çocuğun bir ayağı çukurda değil mi? Diğerini melekler ne zaman çekerse öteki de mezara gidecektir elbette. Bu hadisten ben bir de şöyle bir gerçek hatırlıyorum. Sanki yaşı 30-40 olanlar için, hani yaşama ihtimali her an söz konusu olabilir bu hadisten dolayı. Adamın yaşı 45-50'dir. Biraz daha, hani şöyle 60-70'e kadar yaşama ihtimali var ya, öyle dedi ya Peygamberimiz, ölümlerin çoğaldığı yaş ya. Ya da bir delikanlı 18-20'sinde 25'indeyse onun önünde hayat ihtimali uzundur. Olabilir, evet, her ne kadar ölüm hemen yanı başında idiyse de, ama onun yaşama ihtimali 60-70'indekine göre biraz daha fazla ve farklıdır. Ama söyleyin, adam 60 yaşında hala kendisini ölümden uzak zannediyorsa, 70'ine gelmiş hala ölmeyecekmiş gibi bir planın insanıysa, işte bu gaflet çok büyük bir zarar getirir. Çünkü 60-70 yaş ölümlerin çoğaldığı yaştır. Ondan sonrası zaten sanki İnsan için özel olarak lütfedilmiş tevbe ve istiğfar yaşıdır. Ama insan her dönem, her yaşın bir daha devam etmeyecek bir yaş olduğunu, sanki o gün öleceğini bilerek yaşaması gerekir. Ama aleyhissalatü vesselamın dediğini tekrar dinliyoruz. Mu'tarakül menaya ma beyne sittin ile sebayin. 60 ile 70 yaş arası ölümlerin çoğaldığı anlardır. 767 Milakül ameli havatimuhu. Amelin yani işin özü sonunda ortaya çıkar. Bir başka ifadeyle önemli olan onu sona erdirebilmektir. Aleyhissalatü vesselam bir başka şerefli sözünde amellerin sonuçlarına göre değerlendirileceğini haber veriyordu. Yani bir adamın yapmaya başladığı iş sonunda ne için idiyse ona göre değer kazanacaktır. Ya da nereye varmışsa, ne sağlamışsa, insanlar onunla ne kazanmış ya da ne kaybetmişlerse o yapılan işin değeri ona göre beyan edilecek veya ortaya çıkacaktır. Bir amel, bir eylem, yapılan bir iş, bir hareket, bunun özü sonunda ortaya çıkacaktır. Mesela çocuğunuzun eğitimi adına çok ciddi plan ve programlar yaptınız ve eyleme döktünüz, hareket ediyorsunuz. 3 sene sonra anladınız ki meğer toplumsal bir baskıdan hareket etmişsiniz, yanlış yapmışsınız, eyvah. İkinci çocuk da yeniden kendi kendinize istişare edeceğiniz her kaynağa başvurdunuz. İkinci çocuk için yeni bir plan, yeni bir proje ürettiniz. Onu uyguladınız. Çok ciddiydiniz. Ama 3-5 sene veya birkaç yıl hatta sonra açığa çıktı ki meğer Allah'a ve Resulüne sormadan hareket etmişsiniz. Siz onun dışında kaynakları temel kabul etmişsiniz. Buna göre aldığınız kararlar hem sizin, hem çocuğunuzun, hem insanların hayrına olmamış, özellikle de şerrine olmuş fark ettiniz. İşte ameller sonuçlarına göre değer kazanır. Ama işin aslı da öyleydi diyecekseniz, işin aslında, işin başında bilemeyebilirsiniz. Sonunda belli olacaktır. Ve bütün bir ömür yapılan ameller, bütün bir ömür yaşanan hayat, sonunda kişiye cennet mi kazandıracak, cehennem mi? İşte o zaman değeri belli olacak ya da değersizliği açığa çıkacaktır. Acaba yapıp edilenler, bir ömür boyu toplananlar, amel defterine yazılanlar kişiye sonunda cennet mi kazandıracak, cehennem mi? İşte işin özü o zaman ortaya çıkacaktır. İnsanlar eğer amellerinde, plan ve projelerinde, tüm hayat programlarında eğer hedef olarak dünyayı, dünyada birinciliği, dünyada başarıyı, dünyada zaferi, dünyada iyi olmayı, dünyada yüce ve yüksek olmayı, yüksek dağlara çıkıp kurtulmayı hedeflerlerse, onların bu yaptıkları işin değerlendirilmesi mutlaka eksiktir. Çünkü iş orada bitmiyor. Dünya hayatından sonra bir hayat daha var. Bir ölüm var, bir toprağın altı var, bir yeniden diriliş var, sonra hesaba çekiliş var. Ve sonunda cennet ve cehennem var. Ameller işte o zamana göre değerlendirilecek. Yani yapılan iş sonunda kişiye cennet kazandırıyorsa, mezarda genişlik, mizanda ağırlık kazandırıyorsa işte o zaman değerli olacaktır. Ama bu sözün bir de yapılan işin bizatihi kendisine ilişkin, yani tamamlanmasına ilişkin bir yönü de vardır. Bir amel, bir eylem başlanınca güzel olabilir. Önemli olan devam ettirilmesidir. Hani aleyhissalatü vesselam buyurur ya, amellerin en faziletlisi az olabilir belki fakat devamlı olması esastır. İşte buna göre namaza başladınız. Hatta siz bunu bir tek vakit namaz için düşünürseniz belki örnek daha güzel olacaktır. Öğlen namazı için abdest aldınız. Kıbleye döndünüz, niyet ettiniz, ellerinizi kaldırıp tekbir alıyordunuz, başladınız Fatiha, Sonra sure okudunuz, rükû ettiniz, secde ettiniz, birinci secdeden doğruldunuz ve kalkıp gittiniz. Ne oldu? Tamamlamadınız değil mi? Ne hale geldi namazınız, ona namaz dediniz mi? Olmaz değil mi öyle? Öyleyse yapılan amellerde asıl olan onu güzelce tamamlamaktır. Sona erdirebilmektir. Kur'an'ı bilmediğinizi anladınız, Kur'an öğrenmek zorunda olduğunuzu bildiniz, buna candan ve yürekten inandınız, mutlaka bunu başarmak zorundasınız, başladınız, Bismillah dediniz, Fatiha suresi 3. rekatta yoruldunuz, uyuyakaldınız ve dünyanıza daldınız. Şimdi siz Kur'an okudunuz, Kur'an öğrendiniz mi? Kur'an öğrenmek zorundaydınız, onunla hayatınızı düzenleyecektiniz. Bismillah dediniz, başladınız ama yaptığınız bu hareket eğer bir gün ama iki gün, haydi 40 gün devam etti ama arkası gelmez bir amel gibi siz bıktınız, usandınız ve vazgeçtiniz. Eski okuduklarınıza mı döndünüz? O zaman ahir ve akıbetiyle sizin yaptığınız işin hayırlı olmadığını anladınız. Ve benzer nice örnekler. Hele oruç konusunda düşünürseniz, eyvah bana, vah bana, yazık bana diyemez misiniz? Yani uzun bir yaz günü sıcakta oruç tuttunuz, hem de binbir meşakkatle akşama neredeyse çok az bir zaman kalmıştı, güneş sararıp solmuştu, biraz sonra batışa geçecekti, az daha bekleseydiniz tamamdı ama tamamlamadınız. Yeter bu kadar dediniz, benim orucum böyle olsun. Yani olmadı, tamamlamadınız. Oysa amellerde önemli olan sona erdirebilmek, yani tamamlayabilmektir. Tekrar okuyorum. Milâkül ameli kavâtimuhu. Amelin, işin özü sonunda ortaya çıkar. Önemli olan onu sona erdirebilmek. 768. Men esleme alâ yedeyhi racülün vecebet lehul cenneh. Birisinin Müslüman olmasına, yani Allah'a teslim olup ona bağlanmasına vesile olan, imkanlarını bunun için kullanan kimseye cennet vacip olur. Ya Rabbi, imtihanımızı kolay kıl. Amin. Bir adam sizin elinizle Müslüman oluyor. Bir adam sizin elinizle Allah'a teslim oluyor, ona bağlanıyor. Siz buna vesile oluyorsunuz. İmkanlarınızı bunun için kullanıyorsunuz. İşte o zaman unutmayın, size bir müjde. Cennet size vacip olacaktır. Mutlaka cennete gideceksiniz. Tabii peygamber söylüyor olarak dinliyoruz. Peygamberi dinleyen birisi olarak anlıyoruz değilse, mantık çerçevesinde Aristo Hazretleri acaba nasıl buyurmuşlar? Bu cümlenin pozitif ve negatif yönleri, olumlu olumsuz tarafları neler acaba? Hangi konular istisna edilebilir? Nerede boşluk vardır diye düşünürseniz, o mantık bende de vardır Allah korusun. Demek ben ne edip edip birini Müslüman ettikten sonra artık her yanlışı yapabilir, her günaha girebilirim öyle mi? Öyle anlaşılır mı dersiniz? Olur mu öyle şey? Yani bir adam düşünün, günahlara yol bulmak için, şeytana uymak için, cehenneme gidecek amellerin kendisinde görüntülenmesi için bir adamı Müslüman etmeye çalışacak, varını yoğunu harcayacak bir adam onun vasıtasıyla Müslüman olunca da tamam bitti, ben artık kurtuldum, istediğim gibi yaşarım diyecek. Olur mu öyle söyleyin? Böyle bir anlayış mümkün mü? Yani bir kişinin cehennemden kurtulması için bütün imkanlarını seferber eden bir adam kendisinin cehenneme gitme ihtimaline hiç göz yumar mı? Böyle olur mu? Bir Müslüman böyle düşünür mü? Mümkün olur mu hiç? Ama biz kendimizin kurtuluşu için başkalarını da kurtarmaya çalışmak zorundayız. Bu bizim için kolay bir yoldur aslında. Mesela garanti cennetlik denilebilecek insanlardan biri şehitlerdir bilirsiniz. Şehit başkasının dirilişi için kendini feda eden insandır. Ya karşıdaki kişiyi diriltmek için savaş ortamında, üstelik gel vazgeç bu işten, ben seni öldürmek için burada değilim, aslında ben seni diriltmek için buradayım, ama sen Müslümanların Müslümanca yaşamaları için engel olmaya çalışırsan canımı ortaya koyarım demek için şehittir adam. İşte o zaman o cenneti hak edecektir. Birilerinin Müslümanca yaşantısı için kendi canını ortaya koyan insan demektir. Veya bütün imkan ve fırsatlarıyla komşularının, hısım akrabalarının, tanıdık bildik tüm uzak yakın dostlarının veya düşmanlarının vahiy ile tanışması, vahiy algılaması, Kur'an ve sünnetle buluşması, bilişmesi, onları fark edip, anlayıp, algılayıp hayatı bununla düzenlemesi konusunda adam kendisini feda ediyorsa, hayatını bu işe vakfediyorsa, bunun semeresi olarak da Allah ona lütfedip birilerinin hidayetini onun eliyle ortaya çıkarıyorsa, birilerinin vahiy ile tanışması, Müslüman olması, Müslümanların İslam'ın her bir birimine teslim olmaları Allah bu adamın eliyle gerçekleşsin diyorsa, işte o zaman bu adama cennet vaciptir. Çünkü başkalarının cennete gitmesi için uğraşıyor adam. Elbette kendisinin cennete gitmesi için zaten uğraşır bu insanlar. Başka çare yok ki. Yani tek yol vardır onlar için. Cehennemden kurtuluş, cennete gidiş de mümkündür. Cennete gidince cehennemden kurtulacaktır insanlar. Buna uğraşan insanlar Allah'a teslimiyeti kendi şahıslarında gerçekleştirdikleri gibi karşılarındakinde de gerçekleşsin diye uğraşıyorlarsa, Allah da lütfedip onların imkan ve fırsatlarını birilerinin Müslüman olmasına vesile kılıyorsa, o zaman bu adam cennetliktir. Sizin de hayatınızda sizin vasıtanızla, sizin vesile olmanızla, sizin imkanlarınızın bu işe kullanılmasıyla İslam'la tanışan birileri olmuştur. Bu sizin için şereftir ama bir de görev yükler değil mi? Çok ciddi bir şeref, bir imkan kazanmışsınız. Büyük bir değer, bir cevher elde etmişsiniz. Yani cennete gitmeye bir imkan bulmuşsunuz. Böylece siz cennet yolundasınız. Bunu biliyorsunuz. Peki bu büyük nimeti, bu büyük izzet ve ikramı siz kaybetmek istemezsiniz değil mi? Öyleyse birilerinin cenneti için vesile olmuşsanız bunu kaybetmek istemeyin. Daha iyi olmaya çalışın, daha iyi olmaya çalışın. Yani Allah korusun ama bazen de birilerinin Müslüman olmasına kafirler ya da fasık ve facirler sebep olur. Allah bizi onlardan etmesin. Çünkü Kuzman adında bir adam için aleyhissalatü vesselam cehennemlik adamdır diye tarif etmişti. Sahabe meraklanmış. Bir savaş öncesiydi bu iş. Acaba bu adam neyin nesi diye peşine koşmuştu birisi. Hem o kadar büyük, hem o kadar ciddi, hem o kadar çetin savaşmıştı ki adam. Yani onun bu savaşa rağmen, bu gayrete rağmen, bu harekete rağmen nasıl da cehennemlik olacağını neredeyse tereddüt konusu etmişlerdi. Derken onu adım adım takip eden sahabe gelmiş demişti ki ya Resulallah, ben şehadet ederim, şahidim, şehit olmaya hazırım ki sen Allah'ın Resulüsün. Hayrola dedi aleyhissalatü vesselam, biz seni zaten bu şehadetinle tanırız. Bunu tekrar etmene, yeniden gündeme getirmene sebep ne ola ki? Dedi ki ya Resulallah, falan adam için böyle böyle demiştin, takip ettim. Sağ cenahta vuruştu, sol cenahta vuruştu ama karşısına geçilmez bir savaş çıkardı. Ardından yetilmez bir savaş çıkardı. Adam o kadar iyi savaştı ki. Fakat sonunda yaralara dayanamadı. Kılıcın kabzasını yere koydu. Sivri tarafını göğsüne dayadı. Ve kavminin ve kabilesinin ne güzel savaştı desinler diye savaştığını beyan edip oracıkta intihar etti ve öylece öldü diyordu. Aleyhissalatü vesselam diyordu ki ancak Müslüman olarak ölenler cennete gider. Peki bu neyin nesi demesinler sahabe ve kıyamete kadar insanlar diye sanki arkasından da şöyle bir açıklama sundu bize. İnnallâhe leyüeyyidu hâzeddîne bir racülil facir. Allah bu dini fasık ve facir biriyle de teyit eder. Mesela Asr-ı Saadet'te bunun en enteresan örneklerinden birini Hazreti Hamza Efendimiz radıyallahu anh'ın Müslümanlığında görüyoruz. Ebu Cehil, o hain ve zalim ve gaddar adam, aleyhissalatü vesselama yaptığı kötülüklerden bıkmamış, usanmamıştı fakat bir kadın dayanamamıştı bu işe. Amcaya haber vermişti. Sen de gidip av avlıyorsun. Böyle kendini adam zannediyor ve rahat rahat şehirde geziyorsun öyle mi? Yeğenine böyle böyle yapılırken senin bunlardan haberin bile yok bir adam diye çıkışınca evine gitmeden doğruca Ebu Cehil'in karşısında kendisini buldu. Vurdu onun alnını hatta kanlar yere inecek kadar. Öteki seslenemedi ya Müslüman olursa diye ama onun bu hareketi Hamza Efendimizin Müslüman olmasına sebep olacaktı. İşte ondan dolayı Müslüman oldu ama onun birinin Müslüman olmasına sebep olmaz söz konusu değildi. Bu öyle değerlendirilemezdi. Yani iş peygamberin dediği gibiydi. Birilerinin taşın, ağacın ya da kuşun, havanın, suyun ya da bir şeylerin insanların Müslümanlığına sebep olmaları söz konusu olabilir. Ama burada anlatılan ey Müslüman sen bir insanı Müslüman etmeye çalış. Yani bir insanın Müslümanlığı için çalış. Bir Müslümanın Müslümanca yaşaması için çalış ki eğer bu gerçekleşirse sen devam edersen Allah sana lütfedecek ve cenneti sana vacip kılacaktır demektir. Tekrar okuyorum. Men esleme ala yedeyhi raculun vecebet lehul cenne. Birisinin Müslüman olmasına. Yani Allah'a teslim olup ona bağlanmasına vesile olan, imkanlarını bunun için kullanan kimseye cennet vacip olur. 769. Men üşribe hubbed dünya iltata minha bi thalatin şekain la yenfedu anauhu ve hırsın la yebluğu gınauhu ve emelin la yebluğu müntehahu. Dünya sevgisini kana kana içmiş kişiye üç şey yapışır, ondan ayrılmaz. Esir eden, tükenmeyen bir yorgunluk, zenginliğe ulaştırmayan, yeter dedirtmeyen bir hırs, bitmeyen, sonu gelmeyen bir emel. Allah korusun. Ne dersiniz? Peygamberimizi yeniden dinliyoruz. Eğer bir insan dünya sevgisini içmişse, sanki ciğerini, kalbini, damarlarını, bütün varlığını onunla doldurmuşsa, bütün benliği o, bütün düşüncesini kaplayan o ise, hep dünya, hep dünya sevgisi böyle bir adam için şu üç özellik ondan ayrılmaz. Yapışmıştır sanki, kimse onu ondan koparamaz. Ancak eğer bu insan dünya sevgisinden imanıyla, İslam'ıyla, ihsanıyla vazgeçer, onu bir kenara alıp, onun kendisinin bir imtihan ortamı olduğunu bilir, Allah'ın dünya ile dünyada kendisini imtihan edeceği bilincine ererse, o zaman o kendiliğinden, o özelliklerden kurtulacaktır. Demek ki dünya sevgisini kana kana içen bir kimseye, ondan ayrılmamacasına yapışan üç özellik şuymuş. Esir eden, tükenmeyen bir yorgunluk, hem de öyle bir yorgunluk ki, öyle bir perişan oluş ki, öyle bir bitiş ki artık o onun esiridir, ondan ayrılmayacaktır, itiraz edemeyecektir, o hep yorulacak, o hep yorulacaktır. Bir de adam dünya peşinde ya, olsun ama zenginliğe ulaştırmayan, zenginliğe kavuşturmayan, yeter dedirtmeyen bir hırs da onun peşini bırakmayacaktır. Hep hırs, hep hırslı olacaktır, yeter diyemeyecektir. Çünkü büyüdükçe küçük olduğunu anlayacak, daha büyüdükçe daha küçüldüğünü görecek, zengin oldukça azıcık olduğunu anlayacak ve bunu artırmak için sonu gelmez, yeter demeyeceği bir hırsla dünyaya sarılmaya devam edecektir. Bir de bitmeyen, sonu gelmeyen bir emel. Hep yeni şeyler düşünecek, hep yeni yeni emeller peşinde, hevesler peşinde olacaktır. Hani bir hadis hatırlar mısınız bu konuda? Aleyhissalatü vesselam buyururlar ki, bir adamın asıl düşüncesi, ana hedefi, esas gayesi dünya ve dünyalık ise, o adamın iki yakası bir araya gelmez, alnının ortasına fakirlik damgası vurulur ve bu adama sadece dünyayı hep istedi diye de hepsi verilmez, ancak ayrılan verilir. Ama bir adam da ana hedefi esas gayesiyle Allah'ı razı etmek diye bir hayatın peşindeyse, bu adamın da işleri rast gider. Alnının ortasına bir ihtiyatsızlık damgası vurulur, rahat ve huzur damgası, itminan damgası. Dünya da, dünyalıklar da, sen bizi terk ettiysen biz de sen terk ettik demezler. Onlar da ona teslim olurlar, onunla beraber yürürler. Hani bununla ilgili bir örnek verirdik. Mesela bir projektör tutun. Bir adama doğru, adamın gölgesinin arkaya düştüğünü anladınız. Gölgenin dünya ve dünyalık olduğunu farz edin. Işık da Allah'ın rızası ve nur olsun. Adamın hedefi dünya ve dünyalık, yani gölge ise, gölgeye doğru dönüp onu tutmaya, onu yakalamaya çalıştıkça manzara gözünüzün önünde canlandı mı? Nasıl da biraz daha, biraz daha gölgeye doğru yürüdükçe gölgesi büyüyecek, ışıktan uzaklaşacak, uzaklaştıkça gölge büyüyecek derken, hatta ışık belki minicik bir mum ışığı kadar bile kalmasa da, ama her taraf kapkaranlık, yani hep gölge olacak. Adam dünyaya batacak ama doymayacak. Hepsini alsam alabilsem diyecek ama doymaz. Yani yeter demeyi bilmez, bir hırsla sarılacaktır. Fakat aklı başına gelir de, eyvah, benim burada işim neydi? Ben dünyanın peşinde koştuğumda ne oldu? Ben onu elde etsem ne olurdu zaten ki, mümkün değilmiş deyip dönüverse geriye, söyleyin gölgesi orada bırakır mı kendisini? Sen beni buraya kadar getirdin, bundan sonra geri döndün. Sen hainsin, sen vefasızsın der mi? Geri dönerse gölge de onu takip eder. Ama adamın gölgesiyle işine. Gelirse gelsin dünya peşinde ne fark eder? Ama o nura doğru koşacaktır. Ama o Allah'ın rızasına doğru gidecektir. Öyle olmaz mı? Tekrar okuyorum. Men üşribe hubbed dünya iltata minha bi thalâfin şekâin la yenfedu anâuhu ve hırsın la yebluğu gınâuhu ve emelin la yebluğu müntehâhu. Dünya sevgisini kana kana içmiş kişiye üç şey yapışır, ondan ayrılmaz. Esir eden, tükenmeyen bir yorgunluk, zenginliğe ulaştırmayan, yeter dedirtmeyen bir hırs, bitmeyen, sonu gelmeyen bir emel. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.